Ayrım 27.
Öğrenciler burada araştırmaya katılmaya kabul etmeleri ve belirli aralarla sorgulanmaları dışında bir yurtta nasıl yaşanıyorsa öyle yaşadılar. Odalara dağıtım NIFCOMB'un denetimindeydi ve testlerle anketlerden elde edilen bilgiler temelinde birbirine benzer bazı erkek öğrencilerle birbirine benzemeyen bazı erkek öğrenciler oda arkadaşı olarak eşleştirildiler. Bundan sonra NIFCOMB onların işlerine çok az karıştı. Bu koşullar altında benzerliğin güçlü bir etkiye sahip olduğu ortaya çıktı. Birbirine benzer oldukları için bir araya getirilen oda arkadaşları genellikle birbirlerini sevdiler ve sonuçta gerçekten arkadaş oldular. Birbirlerine benzemedikleri için aynı odalara konulanlar ise birbirlerini sevmeme, arkadaş olamama eğilimi gösterdiler. Böylece bu araştırma bilgisayarla kız erkek çıkmaları düzenleme hizmetlerinin benzer insanları bir araya getirme, genellikle benzemeyen insanları bir araya getirmeden daha başarılı ve daha dostça ilişkilere yol açar görüşünde haklı olduğunu göstermektedir. Aynı etki daha iyi kontrol edilen durumlarda da gözlenmiştir. Laboratuvar deneylerinde Byron 1961, Byron ve Nelson 1964 Deneklere diğer bir kişinin bir betimi verilmiş ve onu ne kadar sevebileceklerini belirtmeleri istenmiştir. Betimlemeler içinde diğer bir kişinin tutumları, düşünceleri ve diğer özellikleri vardır. Önemli olan farklılık, bazı betimlemeler diğer kişiyi aynı özelliklerle deneye çok benzer birisi olarak gösterirken diğerlerinin onun çok farklı görünmesine yol açması idi. Sonuçlar betimleme benzerliğinin deneklerin diğer kişiyi ne kadar seveceklerini belirlediğini gösteriyordu. Kendilerine benzer olarak betimlenmesi ölçüsünde onu seviyorlardı. Tutum ve değerlerin benzerliği olumsuz sayılabilecek koşullar altında bile daha büyük bir sevgiye yol açmaktadır. Örneğin Bileda 1974. Deneklere sözde diğer bir denek tarafından doldurulmuş olduğu söylenen bildiğimiz ölçeği verdi. Bu kişi tutumlarının gerçek deneyinkilere benzerlikleri açısından değişiklikler gösteriyordu. Fakat diğer kişisel bilgileri sunan ekteki sayfada bir başka kişi uyumsuz biri olarak betimlendi. Geçenlerde bir sinir krizi geçirmiş, hastaneye kaldırılmıştı ve bir psikiyatriste gidiyordu. Öteki kişi için böyle hiçbir bilgi verilmedi. Fakat her iki durumda da tutumların benzerliği ile sevgi arasında güçlü bir ilişki vardı. Bu nedenle kendimizinkilere benzer tutumları olan insanları başka bakımlardan pek çekici olmasalar bile sevmek eğilimindeyizdir. Benzerliğin sevgiyi etkileyebilmesi için kuşkusuz iki insan benzer tutum ve değerlere sahip olduklarını görmek, bilmek zorundadırlar. Ancak birçok ilk tanışma durumunda bu konulara girilmeyebilir. Karşı cinsten biriyle ilk karşılaştığınızda en çok görünüşünden etkilenmeniz doğaldır. Çünkü bu sizin ilk dikkat ettiğiniz şeydir. Bundan sonra konuşma biçimleri yani stilleri ile ilgili bir şeyler öğrenebilirsiniz. Konuşkan mıdırlar yoksa çekingen midirler? Dil bilgisi kurallarına uymakta mıdırlar? Zengin bir sözcük bilgisine mi sahiptirler? Ya da sizin kullanmaya alışık olduğunuz argo ifadeleri mi kullanmaktadırlar? İlk konuşma bazen küçük konuşmalarla öylesine bölünür ki hiçbir zaman değerler, amaçlar ya da daha genel sorunlara ilişkin olarak ne hissettiğiniz konusunda konuşmaya başlayamazsınız. Fakat başlayabilseniz bile öteki ilk izlenim etkenleri çok daha baskın bir öneme sahiptir. Dolayısıyla diğer değişkenlerin özellikle fiziksel çekicilik ilk tanışma durumlarında benzerlikten daha fazla önem kazanması şaşırtıcı değildir. Clegg ve Rubinstein 1975, kadın bir yalancı denekli, erkek bir denekten birbirlerine tutumlarını, parantez içinde değişik konularda belirtmelerini istediler ve sonra yalancı denek, kampüs yaşamına ilişkin değişik konularda denekle bir görüşme yaptı. Tutum benzerliği, deneyin yalancı deneyin kişilik özellikleri, sevilebilirliği ya da iş arkadaşı olarak aranırlığına ilişkin değerlendirmelerini etkilemedi. Ancak kadın yalancı deneyin fiziksel çekiciliği bu değerlendirmelerin çoğunu etkiledi. Benzeri biçimde Curran ve Leopold 1975, bir bilgisayarla çöp çatanlık kuruluşu oluşturdular ve üniversite öğrencileri arasında kız erkek çıkmaları düzenlediler. İlk çıkmadan sonra öğrenciler birbirlerini değerlendirdiler. İki ayrı çalışmada benzerlik sevgi ilişkisi değerlendirildi ve bu ilişki hem kadınlar hem de erkekler için her iki durumda da pek güçlü değildi. Fiziksel çekicilik yine en güçlü etkendi. Eğer benzerliğin değişimlenmesi yeteri kadar abartılmış ve iki kişiyi açıkça zamanlarını konuşarak ve birbirlerinin düşünce ve tutumlarını öğrenmeye çalışarak harcamaları söylenmişse benzerliğin daha güçlü bir etkiye sahip olduğu görülmektedir. Byron, Erwin ve Lambert 1970 benzer ya da farklı tutumları temelinde çiftleri eşleştirdikten sonra 30 dakikalık bir Coca-Cola içme beraberliği için dışarıya gönderdiler. Bu çıkmadan sonra karşılıklı sevgiyi sömestrin geriye kalan bölümünde ikisi arasındaki teması gözlediler. Dahası benzer çiftlerin araştırmacı ile görüşmek üzere çıkmalarından döndüklerinde birbirlerine daha yakın oturdukları görüldü. Fakat bu durumda bile fiziksel çekiciliğin yine büyük ölçüde etkili olduğu gözlendi. Sevgi üzerine benzerliğin etkisi konusundaki çözümlememizde son bir noktada şöyle ifade edilebilir. Birbirimizi ve bize benzer birisiyle aramızdaki benzerliği, bizden farklı birisiyle ise aramızdaki farklılığı abartmak eğilimindeyizdir. Dahası sevdiğimiz birisinin bize benzerliğini, sevmediğimiz birisinin ise farklılığını abartmak eğilimindeyizdir. Böylece iki eğilim aynı yönde işler görmektedir. Bize benzer birisini sevmeye eğilimli olduğumuz kadar sevdiğimiz birisine de bize gerçekte olduğundan daha benzer olarak algılamak eğilimindeyizdir. Ek olarak var görünen benzerliği de abartmak eğilimindeyizdir ki bu da bizim o kişiyi daha da fazla sevmemize yol açar. Tersine bizden farklı olup da sevmediklerimiz bize gerçekte olduklarında daha farklı görünürler ve daha da az sevilirler. Sonuç olarak sevdiklerimiz eninde sonunda abartılı bir biçimde bize benzer, sevmediklerimiz de abartılı bir biçimde bizden farklı görünürler. Böylece benzerliğin sevme ya da sevmeme üzerinde zaten güçlü olan etkisi büyük ölçüde artmış olur. Tamamlayıcılık. İnsanların kendilerine benzer başka insanları sevmelerinin bir dizi nedeninin bulunduğunu gördük. Ancak buraya kadar önemli bir kavramı, kişiliği tartışmayı erteledik. İnsanların kişilikleri kendi kişiliklerine benzeyen başkalarını da sevmek eğiliminde oldukları doğru mudur? Bu konu yazında biraz tartışmaya neden olmuştur. Arkadaşlık ve evlilik üzerinde birçok çalışma insanların kişilik açısından kendilerine benzer kişileri sevmek ve onlarla evlenmek eğiliminde olduklarını göstermektedir. Öte yandan bazı çalışmalar insanlarda kişilikleri kendi kişiliklerini tamamlayan kişilikteki yani tersi niteliklere sahip başka insanları sevme eğiliminin bulunduğunu göstermiştir. Örneğin atılgan bir kişi çekingen bir kişiyi yeğleyebilir. Kişilikte benzerlik ve tamamlayıcılık etmenlerinden hangisinin kritik olduğu sorusunun yanıtı oldukça karmaşıktır ve her ikisinin de önemli belirleyiciler oldukları söylenebilir. Tartışmamızın da gösterdiği gibi hemen bütün koşullar altında benzerlik, sevgi ve evlilikte önemli bir etmendir. Bu kişilik özellikleri için de geçerlidir. Çoğu koşullar altında sessiz, düşünceli, içe dönük bir kişi, gürültücü ve hafif meşrep dışa dönük bir kişiden çok kendisine benzer birisini sever. Ve aynı şey belki çoğu önemli kişilik boyutu, saldırgan saldırgan değil, kararlı kararsız, nevrotik, normal ve benzeri içinde doğrudur. Arkadaşların bu tür boyutlarda birbirlerine benzemek eğiliminde olduklarına inanmak için yeterli neden vardır. Fakat aşırı ölçüde atılgan, saldırgan ve başat bir erkek ne tür bir kadınla evlenir? Kendisine benzer bir kadınla evlenirse kıyamet kopabilirmiş gibi görünmektedir. İyi ki evli eşlerin böylesi boyutlarda benzer olmaktan çok tamamlayıcı olduklarına ilişkin kanıtlar vardır. Başat bir erkek çekinik bir kadınla, konuşkan bir kadın sessiz bir erkekle evlenmek eğilimindedir. Diğer bir deyişle belirli türden kişilik boyutlarında zıtlar birbirlerini çeker görünmektedir. İlk bakışta tamamlayıcılığın etkisi benzerlik ilkesiyle çelişir görünmekle birlikte bu ikisi bazen tutarlıdır. Başat erkek ve kendisine başat olunan kadın gerçekte bir anlamda benzerdirler. evlilikte kadın ve erkeğin rolleri konusunda benzer tutum ve değerleri paylaşırlar. Erkeğin başat, kadının çekinik olması gerektiği konusunda aynı görüştedirler. Bu, sadece çelişkiyi gizlemek için sözcüklerle oynamak değildir. Bu tür evlilikte önemli bir benzerlik vardır. Eğer her ikisi de başat olsalardı, benzer davranışlarda bulundukları için daha benzer görünebilirlerdi. Fakat kendi bireysel rollerine ilişkin görüşleri bir zorunluluk olarak farklı olacaktı. Bu yüzden eğer kişiliğin en önemli yönleri olan temel değer ve tutumları ele alacak olursak benzerlik ilkesi geçerliliğini sürdürür. Çünkü erkek ve kadın kendi rollerini aynı şekilde tanımlarlar. Örneğin her ikisine göre de erkek başat, kadın çekinik olmalıdır. Öte yandan sevgiyi belirlemede gerçek tamamlayıcılığın önemli olduğu zamanlar vardır. Bir kişinin gereksinimleri bir başkasınınkileri doyurduğunda bu ikisi birbirlerini sevmek eğilimindedir. Birisi başat, diğeri çekinik iki kişi birisinin gereksinimi, parantez içinde hükmetme, ikincininkini, parantez içinde hükmedilme, doyurduğu ve bunun tersi de doğru olduğu için tamamlayıcı kişiliklere sahiptirler. Dolayısıyla kararlı bir ilişki kurabilirler ve birbirlerini sevme eğilimi ağır basmalıdır. Aynı şey bir sadistle bir mazohist, konuşmayı seven biriyle dinlemeyi seven biri ve benzerleri içinde doğrudur. Bu durumlarda tamamlayıcılık sevgiye yol açmalıdır. Tamamlayıcı tutumlar birbirlerini doyurmadıkları zaman durum oldukça farklı olabilir. Konuşmayı seven bir kişi tartışmalardan hoşlanmayan birisine karşı arkadaşça davranmayabilir, etkinlikten hoşlanan birisi sessizlikten hoşlanan birisini sevmeyebilir. Bir müzik tutkunu müzikten nefret eden birisini büyük bir olasılıkla sevmeyecektir ve benzerleri. Bu örneklerde tamamlayıcılık karşılıklı pekiştirme ve sevgiye yol açmamaktadır. Sevmeye ya da sevgiye ilişkin olarak benzerlik ve tamamlayıcılığın göreli önemleri konusundaki ilk sorumuz şöyle yanıtlanabilir. İki kişi çoğu arkadaşlıklarda olduğu gibi benzer rolleri oynadıklarında sevginin başat belirleyicisi genellikle benzerliktir. İki kişi bazen evliliklerde, arkadaşlıklarda ve birisinin diğerine üst olduğu mesleksel ilişkilerde görüldüğü gibi farklı rollere sahip olduklarında tamamlayıcılık önemlidir. Bu durumlarda insanlar davranışları rollerine uyan başkalarını sevmek eğilimindedirler. Rolleri farklı olduğu için davranışları benzer olmaktan çok tamamlayıcıdır. Ancak farklı rollerle bile çoğu ilişkide sevginin temel belirleyicisi kültürel nitelikler, sosyoekonomik düzey ve benzeri boyutlarda benzerliktir. Yakın ilişkiler. Sevgiye ilişkin olarak tartıştığımız malzemenin çoğu yalnızca İlk tanışma ilişkileri ya da daha uzun süreli arkadaşlıkların başlangıç aşamaları ile ilgilidir. Bunun ilişkilerde önemli bir aşama ve kesinlikle insanlarla ilişki kurmanın çok yaygın bir düzeyi olmasına karşın tek ya da en önemli aşama olmadığı da açıktır. Fakat öyle görülüyor ki bu bölümde tartıştığımız etmenler daha derin, daha uzun süreli ilişkilerde de temel bir rol oynamaktadır. Örneğin yakınlığı ele alalım. Bossart adında bir sosyolog 1930'larda Philadelphia'da 5000 evlilik belgesi başvurusunu incelemiş ve çiftlerden 3'te birinin birbirlerine 5 blok uzaklıkta bir daire içerisinde oturduklarını ortaya çıkarmıştır. Nüfus bilimsel niteliklerin benzerliği de önemlidir. ABD'de evli çiftlerin %99'undan fazlası aynı ırkı, %94'ü aynı dini ve benzerlerini paylaşmaktadır. Rubin 1973. Tutum ve değerlerin benzerliği önemli diğer bir değişkendir. Kirikov ve Davis 1962. Aynı değerleri paylaşan çiftlerin kalıcı bir ilişkiye 7 aylık bir dönem içine paylaşmayanlardan daha fazla yaklaştıklarını ortaya koymuşlardır. Romantik aşk. Derin duygusal yakınlıkları ilk izlenimlerden açıkça ayıran bir etmen romantik aşktır. Ne var ki bu sosyal psikologların araştırmayı özellikle ihmal ettikleri bir konudur. Belki gizlerinden korkmakta ve çok güzel bir olguya ilişkin dünyalık ve küçültücü bir şey keşfetme korkusu ile bu işe karışmak istememektedirler. Ya da belki büyük ölçüde duygusal değişken bir olgu için yöntemlere uygun değildir. Bu konuda yapabileceğimizin tümü aşk konusunu da kuramlaştırma için bazı başlangıç çabalarına değinmek ve bunları tartışmakta olduğumuz diğer kuramlarla ilişkilendirmeye çalışmaktır. Bir Şahit ve Vaz'dır, 1974. Tıpkı diğer herhangi bir heyecansal duygu takımı gibi romantik aşkında Şahter'in 1964 son bölümde tartışılan heyecanlara ilişkin iki yetmen kuramına göre çözümlenebileceği düşüncesini ortaya attılar. Şahter, herhangi bir heyecansal yaşantının yiğin fizyolojik uyarılma ve uygun bilişsel adlandırmadan oluştuğu biçiminde bir kuramlaştırmaya gitmektedir. Öyleyse romantik aşk, yiğin uyarılma artı bu aşk olmalı. Gerçek şey bu. Düşünebildiğim tek şey o. Benim için yaratılmış. Ya da rüyalarımın erkeği gibi adlandırmalardan oluşmalıdır. Cinsel doyum, heyecan ve doyum gereksinimi gibi olumlu heyecansal yaşantıların uyarılmayı artırdığı ve böylece aşık olma duygusunu yükselttiği görüşüne kimse şaşmayacaktır. Fakat Berşahit ve Waster'ın kuramı ayrıca hoş olmayan heyecansal yaşantıların bile uyarıcı olacağını ve eğer aşık olmanın bir parçası olarak uygun biçimde adlandırılırlarsa romantik aşk yaşantısını güçlendireceklerini de ima eder. Dolayısıyla korku, reddedilme, engellenmişlik ve karşı koyulma hep aşk duygusuna katkıda bulunuyor olmalıdır. Bir ölçüde son zamanlara kadar üzerinde çok az araştırmanın yapılmış olması nedeniyle böyle bir denenceyi destekleyecek araştırmaya dayalı yeterli sağlam kanıt yoktur. Evli ve birlikte çıkan çiftlerin ilişkilerine ana baba karışmasının etkilerini araştıran Driscoll, Davis ve Lipitz 1972 tarafından bir girişimde bulunulmuştur. Bu araştırmacılar ana babaları ilişkilerine oldukça çok karışan tiplerin birbirlerini ana babaları ilişkilerine çok az karışanlardan daha fazla sevdiklerini görmüşlerdir. Zamanla böylesi karışmalardaki artışlarla romantik aşktaki artışlar arasında olumlu bir ilişki bulunmuştur. Araştırmacılar bu bulguyu Capulet ve Montagu klanları arasındaki rekabetle lanetlenmiş görünen 5 yıldızlı aşıklar çiftinden sonraki Romeo ve Juliet etkisi gibi Berşahit ve Waster kuramı ile tutarlı görmektedirler. Bu kuramın işaret ettiği diğer bir noktada elde edilmesi güç, kadının gerilim yaratıcı ve engelleyici olduğu için elde edilmesi daha kolay olması yüzünden daha az uyarılmaya yol açan birisinden daha çekici olması ve daha fazla sevilmesi gerektiğidir. Bir araştırmalar dizisinde Waster, Berşahit ve Waster 1973 bir kadın yalancı deneyin bir bilgisayarla çöp çatanlık programı örtüsü altında telefonlara yanıt vermesini sağladılar. Yalancı denek telefonda bir grup erkeğe kendileriyle çıkmaktan memnun olacağını söyledi. Diğer bir grup için ise yalnızca zoraki olarak çıkmayı kabul etti. Ancak kuramda beklenilenin tersine kadının çekiciliğinde bir koşuldan diğerine bir farklılık görünmedi. Bir başka çalışmada yalancı denek müşterilerinden bazılarına müşteriler arasında fark gözetmediği, diğer bazılarına ise oldukça seçici olduğu ve yalnızca sınırlı sayıda müşteriyle yatabileceği izlenimini veren bir fahişeydi. Bütün durumlarda bundan sonra müşteriyle cinsel ilişkide bulundu. Sevgi ona ödenen paranın miktarına, deneyin ikinci bir randevu için telefon edip etmediğine ve kadının deneyin onu ne kadar sevdiğine ilişkin değerlendirmesine bakılarak ölçüldü. Elde edilmesi zor rolü oynadığında, elde edilmesi kolay rolü oynadığı durumdakinden yine daha fazla sevildiği görülüyordu. Aynı yazarlar bu çalışmalarını daha belirgin bir denenceyi sınayan bir başkası ile izlediler. Bu denence şöyle ifade edilebilirdi. Zor ve kolay elde edilebilirlikle ilgili olarak en çekici olanı genel olarak zor elde edilir olmaktan çok seçici olarak zor elde edilir olmaktır. Bu çalışmada bilgisayarla eşleştirme durumunda önceki çalışmalardaki aynı iki koşul kullanılmıştır. Genellikle kolay elde edilir kadın, kiminle olursa olsun çıkmaya çok istekli olduğunu, genellikle elde edilmesi zor kadın ise çıkmaya istekli olduğunu fakat bunun herhangi biriyle çıkmayı kabul etmesine yetecek kadar güçlü olmadığını söyledi. Kritik koşul, denekle çıkmaya çok istekli olduğunu ama telefon eden başka hiç kimseyle çıkmayacağını söyleyen, seçici olarak zor elde edilir bir kadını elde etme koşuluydu. Ve bu, beklenebileceği gibi çekiciliği en çok artıran koşuldu. Fakat bu bulgu, ilk yani orijinal düşünceyi pek destekleyen bir bulgu değildi. Bir kadının sizinle çıkmaya bayıldığını fakat başka hiçbir erkekle ilgilenmediğini söylemesinde çok olumsuz, engelleyici ya da zorlayıcı hiçbir şey yoktur. Tersine zevkine güvenilir biri gibi görünmektedir ve bu da hoşnut edici bir durumdur. Kısaca olumsuz heyecansal yaşantıların romantik aşk yaşantısını artırdığı görüşü için çok fazla sağlam veri yoktur. Daha önce tartıştığımız yalın ödüllendiricilik görüşünün tersine böyle olumsuz yaşantıların romantik duyguları artırdığı inancı kesinlikle çok yaygın bir inançtır. Fakat buraya kadar doğru ya da yanlış olduğu konusunda çok az şey söyleyebilecek durumdayız. Toplumsal giriş. İnsanlar benzerlik, çekicilik, arzulanabilir özellikler ve benzerleri temelinde genel bir sevgi duygusu geliştirdikleri ilk izlenim aşamasından sonra daha derin ve anlamlı ilişki düzeylerine nasıl girmektedirler? Altman ve Taylor 1973 insanları giderek yakınlık ve sırdaşlığa ulaştıran toplumsal giriş adını verdikleri süreç hakkında bir kuram geliştirdiler. Kuram hem açık kişiler arası davranışları ve hem de onları izleyen öznel iç duyguları betimler. Bu görüşe göre sırdaşlığa giriş iki farklı boyutta gerçekleşir. Genişlik ve derinlik. Genişlik, iş, aile, cinsel davranış, umutlar ve korkular, parasal durum ve benzeri bir kişinin yaşam ve kişiliğinin ilişkiye giren farklı alanlarının sayısı anlamına gelir. Derinlik ise sırdaşlık ya da kişinin varlığının özüne yakınlık anlamı taşır ki ilişki bu özdeki belirli herhangi bir alandadır. Örneğin genel anlamda bir tanıdık bir kişinin yalnızca yaklaşık çıkma sıklığına ve kiminle çıktığına ilişkin bir fikir edinebilir. Gerçek bir dost ise bireyin daha özel kaygılarından, tercihlerinden, cinsel düşlemlerinden ve benzerlerinden bazılarına sırdaş olabilir. Toplumsal giriş kuramına göre toplumsal girme süreci 1. Yüzeysel paylaşma düzeylerinden daha derin ve yakın paylaşma düzeylerine doğru ilerler. 2. Etkileşimler belirli bir yakınlık düzeyine kadar sürer ve genişler. Sırdaş alanlara ve biraz daha özel yaşam düzeylerine yayılır ve 3. Girişin hızı zamanla değişir ve halihazırda hangi düzey ve alanda sağlanmış olursa olsun özel yaşama sırdaşlığın getirip götürdüklerinin etkilerine oldukça açıktır. Genel olarak ilk aşamada, parantez içinde tanıma aşaması, insanlar oldukça iyi bir düzeyde küçük bilgi kırıntıları toplayarak birbirlerini keşfetmeye ya da tanımaya çalışırlar. Bu tanışmanın kokteyl parti düzeyidir. Bu aşamada kişilerde kendilerini olumlu bir biçimde sunma ve karşılarındaki kişiyi herhangi bir biçimde eleştirmekten kaçınma doğrultusunda güçlü bir çaba vardır. İkinci aşama, aç parantez, tanımaya yönelik duygusal etkileşim aşaması. Kapa parantez, kişiliğin hala göreli olarak yüzeysel düzeylerini içerir fakat zenginlik açısından yeni alanlara yayılır ve daha bir kendiliğinden olur ya da teklifsizlik kazanır. Etkileşim akımı daha arkadaşça, rahat ve senli benli nitelik kazanarak daha uyumlu ve uyarlı duruma gelir. Özel yaşamın orta düzeylerine girişte bile değişim hala ketlenmiş ve kalıplaşmış tepkiler üzerine kurulu durumdadır. Üçüncü aşamada duygusal değişim aşaması yakın arkadaşlıkları orta derecede yoğun romantik ilişkileri niteler. İki insan kişiliğin dış katmanlarının birçok alanlarında etkileşirler. Övme ve eleştirmede kendilerini oldukça özgür hissederler. Hala biraz dikkat, çekingenlik ve kısıtlılık ögeleri bulunmakla birlikte özel alanlara girişteki engellerin birçoğu aşılmıştır.